Ayrım 10.
Dernek seçimlerinin yapıldığı salonda ellerimizde bayraklarla toplu resimlerimiz çekildi. Bu fotoğraf derneğin isme.org Taksim Article sitesinde yayınlanmaktadır. Bayraklarımızla otobüse binip şehir turu yaptık ve Özürlüler Okulu'nda bizim için verilen kokteyle götürüldük. Elinde kırmızı bayrak olan Asyalılar kendiliğinden bir araya geldik ve heyecan yaşadık. Bu sırada ilginç bir şey gözledim. Afrikalılar ve Asyalılar diğerlerinden farklı şekilde bayrağı yukarıda ve dik tutarak yürüyorduk. Şehir turundan Nijeryalı genç bir piyano öğretmeni belleğime kazıldı. Ugandalı arkadaşıyla konuşuyor, bana bakmamaya çalışıyorlardı. Bindiğimiz otobüste sadece ikisi Afrikalıydı. Onunla konuşmak istiyordum çünkü elindeki piyano metodu ilgimi çekmişti. Sordum, oğlum için 2 aylık henüz dedi. Kutladım. Sonra ilk insan popülasyonunun Orta Afrika'da oluştuğunu, ikincisi Orta Asya'dır söyledim. Gözleri parladı. Birbirimize akrabaymışız gibi bakmaya başladık. Bunu herkese söyler misiniz dedi. Afrika'da 60 bin yıl önceki volkanik patlamalardan sahil boyu kaçarak Hindistan'a, oradan Akdeniz ve Avustralya'ya göç edildiğini, göçlerin yüzlerce yıl sürdüğünü, bunu bir belgeselde izlediğimi söyledim. Piyano öğretmeni bu Afrikalı arkadaşım hayatının en mutlu haberini duymuş gibi bakıyordu gözlerime. Kartını çıkardı verdi. Otobüsten inerken elimdeki Türk bayrağını sallıyordum. Avanti Popolo diye İtalyanca bir şarkı dökülüverdi dilimden. O anda otobüsün şoförü benimle birlikte söylemeye başlamaz mı? Sıcacık bakıştık. Onunla da akraba oluvermiştim. Yolun tam karşısında bir siyah yontu vardı ve önünde 1935 İç Savaşı'nda bu adada öldürülen 10 cumhuriyetçi kahramanın adı yazıyordu. Şoföre bakarken o kahramanların boşuna ölmediğini gördüm. Malezyalılarla. Gelecek konferans 2006'da Malezya'da yapılacaktı ve oradan bir müzik grubu kapanış konseri için buradaydı. Grubun elemanlarından solist Sabiha ve davulcu İbrahim ile dost olduk. İbrahim İstanbul Yıldız Saray'da konser vermişti. Malezya'nın bağlamaya benzer çalgısıyla avluda çalarken bizim türkülerimizdeki nakaratlar gibi le le le'li bir şarkı söylüyordu. Kışık çalarak ona katıldım. Birlikte Leylim Ley söyledik. Asya kültürleriyle ne kadar ortak yanımız olduğunu gördüm. Singapurlularla. Açık alanda yerli vurmalı çalgılarını satıyorlardı ve bu sırada telli çalgılarıyla tanıtım konseri veriyorlardı. Sattıkları tahta çift çubuk, 15 santimlik cetvel gibi ve her iki elin avuç içine çift yerleştiriliyordu. Yanaştım ve benzer bir çalgı olan tahta kaşıklarımı avuç içine çalmaya başladım. Onların müziğinin içine doğaçlama girdim. Çok duygulu bakışmalarımız oldu. İki Asya ülkesinden böyle akraba iki ritim çalgısına uyum içinde kullandığımıza mutlu olarak bayrağımı göstererek birlikte resmimizi aldılar. Avuç içinde çırpınan çift tahtayı elinde tutan dansçının resmedildiği bir Osmanlı gravürü anımsadım. Bu Asyalı arkadaşlarımız geleneksel resim sanatımızın içindeydiler. Kaşıkları elimden aldılar ve denediler. Ben de onların tahtalarını denedim. Bu sırada 12-13 yaşlarında bir grup kör çocuk onları dolaştıran rehberleriyle birlikte yanımıza geldi. Çocukları çalgılara dokundurdular. Kaşıkları avuçlarına yerleştirip çaldırdım. Fırtına davulunu salladılar, ellediler, çaldılar. Hiçbir çalma zorluğu olmayan bu tür çalgılarla özürlü çocukların kolaylıkla müzik yapabildiklerini biliyordum. Rehberleri fırtına davulumun resmini çekti. Onlara nasıl yapıldığını anlattım. Posterler. Posterler bölümünde öylesine asılmış yazıların yanında artık materyallerden yapılmış eğitim çalgılarını sunanlar vardı. Bunların elinde kaşık ve fırtına davulu ile yanaştıkça ilgileri daha artıyordu. Gördüm ki benim öğrencilerimle yaptığım çok daha nitelikli çalgılar var ve ben sayısız konferansa bu şekilde katılabilirim. İsrailli bir öğretmen küçük çocuklar için kendi yazdığı piyano kitabını tanıtıyordu. İnceledim. İsrail yazısı Arapça gibi sağdan sola yazılırken nota yazısı soldan sağa idi. Alt yazıyı hecelere ayırarak soldan sağa yerleştiriyorlardı. Çocuklar için çok karmaşık bir durum olmalıydı. Sordum ve evet haklısınız zorlanıyorlar yanıtını aldım. Atatürk hayranı Brezilyalı Helena Oliveira. 6 yıl önce İngiltere'de ortak arkadaşımız Gilbert Biberya'nın yaz okulunda Helena ile tanışmıştık. Orada beni İSME'ye üye yapmıştı. 82 yaşındaki Brezilyalı opera sanatçısı Helena Oliveira ile burada yine beraber olmaktan ikimiz de mutluyduk. Aynı otelde kalıyorduk. Kahvaltıdan akşam konserlerine kadar beraberdik. Her yere birlikte gidiyorduk. O Atatürk'ü çok seviyordu. Ben Atatürk dedikçe Helena Kemal Paşa, Kemal Paşa ne devrimler yaptı o diye sözü alıyordu. Anlatacak çok şey vardı. İki kez de İstanbul'a gelmişti. Benim atölyeme katıldı. Sonra herkese anlattı. Yanımda götürdüğüm kitabımı ona armağan ettim. Çünkü arka kapağındaki özgeçmişimde ondan söz ediyordum. Bu konferansa Polonya Festivali'nden gelmişti. O festivalde izlediği bir Mevlevi dansını sordu bana. Şaman geleneğinden geldiğini, gök cisimlerinin birbirine çarpmadan döndüklerini tasvir ettiğini anlattım. Durdu ve gözleri parladı. Peru, Mayalar tıpkı onlar gibi dedi. Doğru bağlantıydı kurduğu. Mayalar da Orta Asya kökenliydi. Kemal Paşa aynı tespiti yapmış, 1930'da Meksika Büyükelçimize bunu araştırma görevi vermişti. Ben de ona bunu anlattım. Adaların yerel müziği. Tenerife adasından konservatuvar öğrencilerinin bir konserini dinledik. Çalanların tümü başlarından aşağı beyaz gölgelik ve beyaz bedevi giysisi içindeydi. Konser sırasında sinemizyonda Ali Baba ve Simbad görüntüleri veriliyordu. İlkokul kız çocukları da rakkase oldular. Çok şaşırdım. Bize adeta müsamere izlettiriyorlardı. Yerel müzikleri buymuş gibi tanıttılar. Hafta boyunca bir kere olsun İspanya flamenko danslarını ve müziğini dinlememiştik. Yerel komiteye sordum. İkisi bilmiyorum. Bayan olan üçüncüsü omzunu silkileyerek biz başkayız yanıtı verdi. Kanarya Adaları Arap'tır demeye getiriyorlardı. Fas'ta İsrail'in önemli rolü olduğunu duymuştum. Demek Bob Kanarya Adaları'ndan başlıyordu, Fas'tan değil. 11 Eylül 2001'den sonra Bush ile Blair ilk demeci bu adadan birlikte vermişlerdi. İspanya'ya ait bu adalarda İspanya müziği dinletilmedik. Oysa 2 yıl önce Antalya Festivali'nde yine buranın bir diğer adası olan Firtivera'dan gelen bale grubundan bir köy direnişinin şarkılı dans tiyatrosunu izlemiştim. İspanya'da seller yeniden bulanık akıyor demek ki. Laguna gezisi. Bir yarım gün boştuk ve volkanik çöllerin olduğu 2500 metre yüksekteki Laguna Dağı'na gezi yaptık. Sahili bayır ve kayalık olan Santa Cruz'dan 1500 metre yukarı tırmandığımızda dev çam ormanlarına rastladık. Ormandan sonra tekrar volkanik kayalar vardı. Bu ormanlar Kanarya kuşlarının ilk yaşadığı yermiş ve dünyaya oradan yayılmışlar. Yanımdaki Japon Shibuo'ya sordum. Onlarda da Kanari adıyla geçiyor ve şarkısı varmış. İsrail'den Eva onlarda Kanarit dendiğini söyledi ama şarkısı yokmuş. Bizde Kanaryam Güzel Kuşum diye bir aşk şarkısı vardı. Geziden dönerken Shibuo ile ben otobüstekilere Kanarya şarkıları söyledik. Avustralya'dan yeni onursal başkanımız 70 yaşındaki Graham Bartle mikrofonu aldı ve Kookaburra adlı komik bir karga şarkısı söyledi. Bu şarkıyı biliyordum ve okul koroma 3 sesli kanun olarak söyletmiştim. Ben de onunla birlikte söyleyince hoş oldu. Meğer aslen Avustralya çocuk şarkısıymış. Bu arada Graham Bey'in kayınbiraderinin Trabzon Beşikdüzü'ne yerleşmiş olduğunu kendisinden öğrendim. Kayınbirader sözcüğü farklı mason lojaları arasında kullanılan bir yakınlık terimidir. Bana fındık yiyor musun? Kayınbiraderim Avustralya'ya her gelişinde bize de getirir dedi. Gezinin rehberi Dominik Hanım benim Türk olduğumu anlayınca kendi tatillerini Türkiye'de geçirdiğini, Nemrut'a bile çıktığını, o dağların buradan güzel olduğunu gözleri parlayarak anlattı. Auditoriumda masa üstünde piyano kitaplarını satan Avustralyalı bir karı koca da buraya Kaş'tan gelmişti. Her yıl Kaş'a giderlermiş. Avustralya'ya Polonya'dan giden Yahudi asıllıydılar ve Kaş'ta ev almayı düşünüyorlardı. Meydanda bir akşam yemeği. Gezinin akşamı Santa Cruz meydanındaki açık lokantalarda gezideki grupla buluştuk. Bu yemekte Japon profesör Bayan Shibuo'nun yönetim kuruluna seçilmesini ve Graham Bey'in onursal başkanlığını kutluyorduk. Sofraya adaların yerli içkisi meyveli şarap geldi. İçine her türlü meyve doğranmıştı. Balıktan adını bilmediğim istakozlu yemeklere kadar çeşit masada vardı. Ben ve Japon arkadaş spagetti istedik. En ucuzu oydu. Garson benimkini geciktirince spanın gidip de gelmeyişine uyduğunu fıkra yaptım. Kanadalı Eric de kendi adının Türkçe bir meyve olduğunu orada öğrendi. Eric Kanada'da Türk lokantalarında çok kebap yediğini ve rakı içtiğini anlattı. Kanada Kültür Bakanlığı'nda Görsel Sanatlar Dairesi'nde yöneticiydi. Kanadalı Yahudilerin Türk lokantalarına gittiğini ve Türk müziği dinlediklerini orada yaşayan müzisyen yeğenimden biliyordum. Yemek sırasında Antalya Üniversitesi'nden posterle bu konferansa gelen Profesör Abdullah Uz arkadaşım geldi. Türkiye'den tek poster sunumu onundu. Katıldığı turdan o saatlerde dönüyordu. Graham Bartle ile onu tanıştırdım. Oteli uzaktaydı. Yemeğe kalmadı. Konferans boyunca benimki dahil hiçbir sunumu izlememiş, sadece elinde kamerasıyla turlara katılmıştı. Dönüş yolunda İstanbul Havaalanı'nda bavulu kayboldu ve çektiği bütün gezi filmleri gitti. Yemekten sonra hesabın Yahudi usulü nasıl ödendiğini öğrendim. Bizde kendine güvenen öne atılır. Öyle olmadı. Bir kişi gelen listeyi yüksek sesle okumaya başladı. Okunan yemeği kim yediyse peçeteye hesabı tutuldu. Meyveli şarap eşit bölüşüldü. Sonunda herkes kendi yediği kadarının parasını çıkarıp uzattı. Finlandiyalı Susanna Crowley. Sanırım soyadı Kral olmalıydı. Aynı dil ailesinden geliyorsak böyle okunmalıydı. İlk gün merdivenlerde gelip yanıma oturuvermişti. Oldukça rahattı. Ne kadar da bizden demiştim. 40 yıllık ahbapmışız gibi bana organizasyondan şikayetlerini anlattı. Programda adını görememişti. Ben ilk kez katıldığım için kıyaslama yapamıyordum ama erken başvuranlardan biri olduğum ve hatta bayrak getirmemi kendileri istediği halde program kitapçığında atladıklarından biri de bendim. Bu önemli bir kusurdu. Ancak böyle bir organizasyonda bunlar olabilirdi. Tüm yazışmalar internet üzerinden yürütülüyor. Kolay değildi. Beni ısrarla sunumuna davet etti. Böyle izleyici toplandığını anladım. Gerçekten böyle yapmayanların oturumlarında konferansçı sinekleri anlatıyordu. Onu dinlemeye gittim. 10 kişi kadar gelen vardı ve çoğu İspanyoldu. Böyle olunca da sunumunu İspanyolca yapmaya karar verdi. Bana da kalkıp gitmek düştü. Zaten hatırı için gitmiştim. Yaptığı iş müzik bilgilerini bilgisayar ortamına yerleştirmekti. Finlandiyalı doçent Suzanna eri yapılı, yuvarlak yüzlü ve çekik gözlüydü. Ayrılırken havaalanında yine karşılaştık. 2006'da Malezya'ya gelmemi istiyordu. Bildirisini sunduktan sonra bir Japon yanına yaklaşıp ona Japon olup olmadığını sormuş. Suzan bunu bana anlatırken dedikodu yapar gibi anlatıyordu. Japon'un bilgisizliğinden, Finlerin Orta Asya kökenli olduğunu bilmiyor oluşundan söz ediyor gibiydi. Yine ne kadar da bizden dedim içimden. 2006 Malezya konferansında da aynı bildiriyi sunacağını söyledi. Yutkundum. O bir doçentti. Kendisinin solfa.net sitesi vardı ve bir yıl önce Japonya'da sitesinin tanıtımı için konferans vermişti. Türkiye'de olsam böyle durumlarda memleketimden insan manzaraları derdim. Ama burada dünyamızdan insan manzaraları demem gerekecekti. Küreselleşmenin yarattığı fotokopya insancıklar olmaya başlamıştık. Temmuz 2004. Şairi Yusuf Atilla. Macaristan'ın Kecskemét şehrinde Kutay Enstitüsü tarafından düzenlenen seminerdeydim. Temmuz 2005. İlk kez katıldığım bu seminer benim için sürprizlerle doluydu. Seminerde aldığım bilgiler kadar diğer ülkelerden gelen müzik eğitimcileriyle paylaştığımız konular ve Macar halkının taşıdığı değerleri tanımak önemliydi. Hiç Macarca bilmediğim halde şair Yusuf Atilla'dan çok etkilendim. Şiirinin etkisinde kaldım. Tesadüfen tanıdığım bu Macar şairin bir kitabını ve şiirlerinin okunduğu bir yoğun çalar satın aldım. Yanımda getirdim. Yusuf Atilla'yı ülkende şiir severlere anlatmak istiyorum. Onu nasıl tanıdığımla başlayayım. Kaldığım otelde akşamları izlediğim Macar TV'nin birkaç yıl önce yaptığı bir kayıt tekrar gösteriliyordu. Programda eli yüzü düzgün çocuk, genç, yaşlı birileri ezbere şiir okuyorlardı. Bandın açılış karelerinde bir kar manzarasında kendini kar fırtınasında paltosuyla korumaya çalışan bir erkeğin sisli görüntüsü altında kocaman Joseph Attila yazıyordu. Dinledikçe büyülendim. Ertesi akşam aynı programı bir daha verdiler, aynı ilgiyle bir daha izledim. Şiirlerin ritmi ve ahengi bir şarkı gibi içime doluyordu. Hiç bilmediğim bir dilde sanki Nazım Hikmet şiirleri dinliyordum. O anda bu şairi tanımaya karar verdim. Bu program bir video bandıydı. Belki de bu bandı satın alabileceğim bir yer vardı. Ertesi gün otel sahibini, kızı Christina'ya, Yusuf Atilla'yı sordum. Ekonomi öğrencisi Christina benden iyi İngilizce biliyordu, kolej okumuştu. Evet dedi, o çok ünlü bir şairimizdir ve okul yıllarımızda onun şiirlerini şiir okuma yarışmalarında hep okurduk. Benim ödüllerim de var lise yıllarımdan. Christina'ya Nazım Hikmet'i sordum, bilmiyordu. İzlediğim bu bandı değil ama yoğun çalarını bulabileceğimi söyledi. Bu Christina akıllı bir kızdı ve onunla daha sonra da geleneksel Macar kültürü ve Türk kültürü üzerine sohbetlerimiz oldu. Kendilerine aittir dediği birçok davranış biçiminin aynen bizde de olduğunu öğrendikçe aramızdaki iletişim farklılaşmaya başladı. Öğlen arası kitapçı aramaya başladım. Derse girdiğimiz tarihi binanın önünde bir park vardı ve bu parkta üzeri muşamba örtülü bir açık alanda sabit masalar üzerinde satranç oynayan orta yaşlı erkekler vardı. Onları seyrederek hemen onların arkasındaki seyyar kitapçıya yanaştım. İngilizce bilmiyordu ama Yusuf Atilla'nın kitabını istediğimi anlaması zor olmadı. Kendisinde yoktu, bana işaret diliyle karşı kaldırımı takip etmemi önerdi. Kaldırımın sonunda kocamanca mekanlı bir kitapçı vardı. Girer girmez tezgahtar kıza yanaştım ve Yusuf Atilla dedim. Egem dedi, bu evet demekti. Birkaç kitabını önüme koydu. Pek şık ciltli olanları vardı, pahalı olur diye onları ayırdım. Ucuz olanı hangisi diye sordum ve birini aldım. Satıcı kıza akşam televizyonda Yusuf Atilla'nın şiirlerini dinlediğini, varsa kasetini almak istediğini söylemeye çalışırken orta yaşlı bir bayan müşteri, ben size yardımcı olayım, biraz İngilizcem var dedi. Ona Yusuf Atilla'yı Nazım Hikmet'e benzettiğinden söz ettim. Evet doğru söylüyorsunuz, benzerler, burada herkes Nazım'ı bilir dedi sevinçli bir gülümsemeyle. Gelişi güzel bir sayfadan ona sesli okumaya başladım. Gözleri parladı. Beni yoğun çalarların olduğu tarafa götürdü. Ne kadar şanslıydım. Seslendirilmiş şiirlerini ve içindeki şiirlerin okunduğu kitabı birlikte bulmuştum. Kitap da yoğun çalarda seçme şiirlerinden yapılmıştı. Şiirlerin altında yazıldığı tarihler vardı. 1930'lu yıllarda yazılmış şiirlerdi. Nazım'la aynı dönem sayılırdı. Akşama oturduk, Christina ile yoğun çalardaki 26 şiirin hangisi kitabın hangi sayfasında onlara işaret dedik. Birlikte okuma denemeleri yaptık. Alfabelerimiz birbirine yakındı. Bizdeki gibi kökten türetilmiş sözcükler ses uyumu kuralı içinde yazılmaktaydı. Latin alfabesi kullandıkları halde var olan hiçbir sesi yok etmemişler. Tam 43 harfleri var. Örneğin Erzurum şivesindeki her sesi bir harfle gösterecek olursak böyle bir alfabe ortaya çıkar. Kitapta ilgimi çeken Yediler başlıklı şiir oldu. Rondo formunda yazılmıştı. Şiirin belli bir kalıbı vardı. Bölümler arası bağlantılara kadar mükemmel görünüyordu. Onu bana çevirmesini istedim. Şiirde belli bir durumda 7 şey yaşarsın diyordu şair. Her bir bölüm hayatın bir başka alanında 7 tane olan anları anlatıyordu. Şiirin yapısı çok sağlam kurulmuştu. Örneğin bir şair eğer yağ çekmeye başlarsa şunları bir kere yaşar. Bir kere alkışlanır, bir kere elini sıkarlar, bir kere yüzüne gülerler gibi. Şiirin son bölümünde gömülürken insanın son kez yaşadığı 7 şey anlatılmaktaydı. Kesinlikle Türkçe yayınlanmalı bu şiir diye düşündüm. Öteki bir şiirde anam ve atam diyordu şair. Atam Volga'dır, anam Tuna. Tuna'nın kıyısında genç kızlar çamaşır yıkar. Tuna'nın çamurları Türk kokar, Roman kokar, Tatar kokar, Muhacar kokar. Şiir belki de aynen bunları söylemiyordu ama ben böyle anlıyordum. En azından yaklaşmış olduğumu düşünüyorum. Anyam sözcüğü ne kadar da çok geçiyor şiirlerinde. Ne sıcak sözcüktür anam demek. Bunu söylerken sanki annesi küçük kızını sever gibi duyuluyor. Anyam diye yazıyor ve öyle de okuyorlar. Anladım ki Macarca ile İstanbul Türkçesi ancak birkaç sözcükte örtüşebilir. Oysa yöresel şiveyle konuştuğumda da daha fazla beraberlik yakalıyordum. Elmaya alma dersen Macarca elma demiş oluyorsun. İşte Kars, Iğdır şivesi. Örneğin küçük kız çocuğuna kişlen diyorlar ve bu sözcük Rize şivesiyle benim kulağıma hiç yabancı gelmiyor. Çünkü benim çocukluğumdan bildiğim 8-10 aylık kız bebeğini dizimde zıplatırken annemin söylediği şarkıda bu sesler vardı. Kişum kişum kişmana, kişumi vidum rişvana, rişvan odun getiru, kişum hatun oturu. Bu bebek oynatma ezgisi pentatonik bir ezgidir. Enstitüde Dünya Kültürleri dersinin öğretmeni Şilili Dr. Carlos Miro benden annesi çocuğunu oynatırken söylediği ninni örneği istediğinde ona bunun notasını verdim. O zaman anladım ki bebek oynatma şarkılarımız bu iki kültür arasındaki bir diğer ortak özelliğimizdir. Bu konuya başka bir yazımda ayrıca yer vereceğim.